Ayrım 7. Biz burada devrim yapıyoruz, Signorita. Ece Temel Kur'an. Sayfa 83. 3. Bölüm. Dünyanın bütün gençleri, Venezuela'ya gelin. Bueno dia, Signorita. Lacivert etek ve yelekli iki kadın, uzun ve beyaz şapkalı aşçı bir adam, kolunda beyaz bir havluyla lacivert önlüklü bir başkası, kahvaltı salonuna inen konuklara iyi günler diliyor. Bu otelin kapısından girip üzerlerine bu üniformaları geçirmeden önce bu insanlar hangi evlerden çıkıp geliyorlar? Şehrin hangi mahallesinden? Dünyanın hiçbir otelinde anlayamazsınız bunu. O üniformalı insanların bu otel dışında nasıl ve nerede yaşadıklarını. Çünkü yoksullar zenginlerle karşılaşmadan önce kılık değiştirirler. Zenginlere hizmet etmek üzere girdikleri mekanlarda yoksullara giydirilen üniformalar insanlar arasındaki eşitsizliği estetize ederken yoksulluğun kirini örter. Bu yüzden işte otelin havuz kıyısındaki kahvaltı salonunda lacivert beyaz üniformalarıyla masaların arasında dolaşan kadınlar ve erkekler sabahın çok erken saatlerinde baryolardan tıkış tıkış minibüslere binip bu lüks otele geldiklerini hiç belli etmiyorlar. Şehrin geri kalanında İngilizce bilen insan sayısı çok azken onlar burada Amerikan aksanı kullanmayı belirgin bir biçimde gayret ederek konuklarla konuşuyorlar. İleride havuzun kenarındaki bahçe sulanıyor bir yandan. Belli ki bu işin önceki sahibi yeni gelene nasıl sulanacağını öğretiyor. Yeni gelen kendini tutamayıp kahvaltı edenlere bakınca selefinden azar işitiyor. Tam azarın sesi yükselecekken takım elbiseli güvenlik görevlilerinden biri koşup susturuyor iki bahçıvanı. Uyarı bu nezih muhit kahvaltısının bölünmesini önlüyor. Bakıcılarıyla küçük çocuklar kahvaltı salonuna iniyor. Peşleri sıra anneleri. Hemen yan masada kahvaltıda ziyade iş konuşmalarına dalmış olan Amerikalı iş adamları. Zengin ve biraz da karanlık bir tip olduğu her halinden belli olan göbekli, beyaz ayakkabılı, mafya kılıklı bir adam. Yanında süper mini etekli ve boyu kendisinkinden epey uzun bir kızla tıkır tıkır giriyor havuz alanına. Bu arada otelin kapısında lüks arabalar duruyor ve tenis kıyafetleriyle sarışın, açık kumral kız çocukları iniyor. Tenis derslerine geç kalmamak için lobinin içinden raketleriyle seke seke koşuyorlar. Venezuela'da anlatılanlar doğruysa bu çocuklar büyürken üniformalılar dışında bir tek yoksul insan bile görmeden, bütün bu üniformalı insanların nerelerden geldiklerini bilmeden büyüyebiliyorlar. Yoksullar, zenginlerin arasında üniformalarını giyip karışırken, zenginler o baryolardan içeri bir adım bile atmıyor. Son 20 yıldır bu düzen hiç olmadığı kadar keskin bir biçimde yürüyor. Fakat bizim üniformalar içindeki bu insanların yıllar boyu baka baka dişlerini biledikleri bu görüntüye dalmak için vaktimiz yok. Uluslararası Gençlik Festivali'nin açılışı için önce basın merkezine gidip uluslararası basın sorumlusu Livia Suarez adlı bir hanımı bulmamız, ardından törene yetişmemiz gerekiyor. Ama eğer Latin Amerika'daysanız ve ortada bir organizasyon varsa, böyle basit ayrıntıların öyle kolayca halledilemeyeceğini bilmelisiniz. Bu yüzden önce kayıtların yapıldığı Hotel Anoka'ya gidip oradaki resepsiyonistlere basın merkezini sormamız, sonra 4. kata çıkmamız, orada kat görevlisiyle festival üzerine bir süre sohbet etmemiz, oradan otelin diğer kanadındaki başka bir odaya gönderilmemiz, orada tanıştığımız insanlarla şakalaşıp onların bizi yeniden resepsiyona yönlendirmesi, lobide otel görevlilerin bizimle birlikte basın merkezinin yerini dert edinip acaba başka bir otelde mi diye uzun uzun konuşmaları, bu konuşmadan sıkılıp basın merkezini kendi başımıza bulmaya karar vermemiz, nihayet kendimizi Latin Amerikalı bu keşmekeşe teslim edip basın merkezinin kendiliğinden ortaya çıkmasını beklemekten başka çaremiz olmadığını anlamamız gerekiyor. Ve bu küçük örnekte yeniden öğreniyorsunuz ki Latin Amerika budur. Gideceğiniz yere gidemezken başınızdan geçenler, bu yüzden çok geçmeden şunu kabullenmek gerekiyor, dakiklik konusunu kafaya fazla takmamak lazım. Çünkü o zaman geçtiğiniz dolambaçlı yollarda gördüklerinizi, öğrendiklerinizi, tanıştığınız insanları ıskalar, sadece sinir sistemi iflas etmiş bir Avrupalıya dönüşürsünüz. Üstelik kendinizi bu kaosa teslim ederseniz çok geçmeden basın merkezinin başından beri tam arkanızda durduğunu ve 20'lerinin başındaki şu kızın Livia Suarez Hanım olduğunu da fark edebilirsiniz. Livia yüzü kaşık kadar minnacık bir kız çocuğu. Ama o, bu organizasyona katılan bütün uluslararası basından sorumlu. Oraya buraya tatlı sert emirler yağdırırken, herkes gelip ona bir şeyler danışırken öyle kendine güvenli ve sağlam duruyor ki bu devrimin gençler için ne yaptığını ya da gençlere ne yaptığını düşünüyor insan. Tıpkı Arjantin'de yollara barikatlar kurarak Buenos Aires'te abluka altına alan Piqueteros, yani barikatçılar eylemcilerinin liderleri gibi burada da işlerin ve hareketin başında hep 20'li yaşlarında insanlar var. Tıpkı onlar gibi Libya ve arkadaşları da sevimli çocuklar gibi değil, genç ve ciddi insanlar olarak davranıyorlar. Yaş ortalaması 25 olan Venezuela'nın hem çoğunluğunu onlar oluşturuyorlar hem de Chavez'in onlara verdiği devrimin dinamik misyonerliği görevi sayesinde edindikleri yeni ve havalı kimlikle bu sürecin başrolünü oynuyorlar. Üstelik bu rollerinin her an farkındalar ve fark ettiriyorlar. Basın merkezi karmaşadan dolayı aklını oynatmak üzere olan genç görevliler ve onlara sürekli soru sorup duran yabancı gazetecilerle dolu. 6 günlük programın yarısı Latin Amerika'da hayatın belki de en önemli dinamiği olan kervan yolda dizilir mantığıyla belirsiz bırakıldığı için bilhassa Avrupa'dan gelen gazeteciler sinirleri şimdiden bozulmuş olarak açıklama bekliyorlar. Latin Amerika ülkelerinden gelen gazeteciler ise tam da burada yapılması gerektiği gibi birbirleriyle tanışıp sohbet edip gülüyorlar. Ana dilleri İspanyolcanın dünyadaki antikapitalist hareketin giderek resmi dili olmasının keyfini çıkarıyorlar. Yeri gelmişken bu önemli dil ayrıntısından da söz etmek gerekiyor. Bilhassa son yıllarda antikapitalist hareketin dili İspanyolca olmaya başladı. Dünyadaki bütün uluslararası toplantılarda herkes İngilizce konuşuyor olabilir. Ama özellikle Latin Amerika'da yapılan toplantılarda İngilizce nadiren kullanılan bir dil. Üstelik Venezuela, ABD emperyalizmine en yakın muhalif kıyı olduğu ve ABD işgali paranoyasıyla yaşadığı için İngilizce konuşanlardan bilhassa pek haz etmiyor. Bir de ABD işgalinden korkan Chavez taraftarlarıyla konuşuyorsanız İngilizce sizi daha da beter bir duruma sokuyor. Son derece doğrudan ve net bir biçimde şu soruyla karşılaşabiliyorsunuz. CIA ajanı mısınız? Bunu o kadar doğal bir biçimde soruyorlar ki, hayır sadece İspanyolca bilmiyorum diye cevaplamaktan başka çare kalmıyor. Nihayet CIA ajanı olmakla suçlanmaktan sıkılıp soru 5 kişi tarafından sorulduğunda benim yaptığım gibi gülerek, evet ajanım ben de diyebilirsiniz ama bu şakanın o kadar komik bulunmayabileceğini, ABD paranoyasının burada da hiç de şakaya gelmeyecek bir biçimde cidden yaşandığını aklınızın bir köşesinde bulundurmanızda yarar var. Peki İngilizceden pek haz edilmemesine rağmen basın merkezindeki haberciler niye az sayıdaki ABD'li gazetecinin peşinden koşup duruyor? Çünkü onlar çok nadir rastlanan ve merak uyandırıcı figürler. Hem Amerikalı hem de bu festivali izleyecek kadar muhalif oldukları için sadece Venezuela'da değil bütün bu tür muhalif toplantılarda herkes onlarla konuşmak istiyor. Dünyadaki muhalifler Bush karşıtı Amerikalıların antika kadar nadide olduğunu düşünüyor. İşte şimdi bu yüzden şu anda basın merkezinde ağızlarına mikrofonlar dayanmış Amerikalılar, ABD'li devlet adamlarının yaptıklarından dolayı duydukları suçluluk duygusuyla Amerikan halkının boş gibi düşünmediğini anlatma gayretiyle neredeyse dünya basınına hesap veriyorlar. Bütün bu keşmekeşin ortasında Leo, sabahtan beri kendine mikrofon kabloları, kulaklık kabloları, fotoğraf makinesi ve kamera ile en uygun, en hızlı hareket edebileceği pozisyonu arıyor. Bir kabloyu boynundan geçiriyor, öbürünü cebine sokuyor, kamerayı koluna bilezik gibi takıyor, fotoğraf makinesini. Velhasılı tam bir Cevat Kelle olduktan sonra dönüp şahane yöntemler geliştirdim diye gösteriyor. O en şahane yöntemi bulur bulmaz yola çıkmamız gerekiyor çünkü bu törene yetişmeliyiz. Chavez'in de bir konuşma yapacağı tören saat 16 gibi başlayacak. Bir saat önce kalkmış olması gereken otobüsler, tabii ki biz onları zar zor bulduktan ancak bir saat sonra kalkıyor. Otobüsün kalkmasını beklerken otobüsün etrafını çevirmiş seyyar satıcılara, yere serdikleri bezler üzerindeki muhalif hediyelik eşya satıcılarına bakıyoruz Leo ile. Genç dostumun ülkesi hakkında yer yer aktardığı o bilgilerden bir yenisi daha gecikmeden geliyor. Mac Guevara, efendim? Burada buna Mac Guevara deniyor. McDonald's ile Che Guevara'nın karışımı yeni bir kültür. Mallar muhalif ama kapitalist pazar ekonomisini çok iyi besliyor. Kendi ülkesinin dışına henüz çıkmamış olan Leo, aslında sadece Venezuela ile sınırlı olmayan küresel bir tespiti dile getirmiş oluyor. Brezilya'dan Hindistan'a sosyal forumlarla taşınan bir kültür bu. Bu tür her uluslararası muhalif etkinin etrafını inanılmaz bir hızla çe tişörtleri, bandanaları, bileklikleri satan seyyar satıcılar çeviriyor. Ama bu ülkede en az çe kadar, hatta belki ondan daha çok satan bir idol daha var. Chavez. Üstelik malların çeşitli azami boyutlarda. Chavez saatleri, Chavez yaka iğneleri, Chavez'in taktığının aynısı şapkalar, şallar, buzdolabı mıknatısları. Onların hemen yanında Küba'nın lideri Fidel Castro iğneleri. Chavez, Castro ve Simon Bolivar'ın birlikte yer aldıkları posterler. Mekke ve Ra'nın mallarının yanında satılan ama başka ülkelerde olmayan şey ise Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin yeni anayasası. Mavi Anayasa kitapçıkları en çok satılanlar arasında. Niye bu kadar çok satılıyor peki? 1999'da yürürlüğe girmiş ve kabul edilişin üzerinden 6 yıl geçmiş olmasına rağmen sanki piyasaya yeni sürülmüş, moda olan bir mal gibi nasıl bu kadar peynir ekmek gibi gidiyor anayasa kitapçıkları? Bunu bu bölümün sonundaki anahtarla anlayacağız. Ama artık şu otobüse binip açılışın yapılacağı askeri alana gitmeliyiz. Açılış niye askeri alanda yapılıyor? Bütün törenler o askeri alanda mı yapılıyor? İnsanlar buna ne diyor? Bu kadar muhalif insan nasıl militer bir alana doluşuyor? Nasıl oluyor ama neden? Bu sorularla Leon'un başının etini yerken uzun yolumuz bir askerin elindeki dur işaretiyle kesintiye uğruyor. Askerler otobüsü durduruyor. Devrimci asker olur mu? Şimdi bu anı durduralım. Birkaç dakikalığına içimize bir bakalım. Asker aracımızı durdurmuş, otobüse doğru ağır adımlarla ilerliyor. Refleks olarak ne yaparsınız? Ben söyleyeyim. Öncelikle tedirginlik hissedersiniz. Sonra siz hiç farkında olmadan eliniz kimliğinizi, pasaportunuzu aramaya başlar. Otobüsten indirilip sorgu suale tabi tutulacağınızı düşündüğünüz için biraz toparlanırsınız. Giderek gerginleşirsiniz. Üstelik bunları yaparken size acayip bir şey yapıyormuşsunuz gibi de gelmez. Ama size acayip gelmeyen bu refleks Leo tarafından yadırganır. O şaşırmış bakarken birden kendinizi Türkiye'deki darbeyi, Kürt sorununu, ordu ve asker sözcüklerinin ülkenizde ne ifade ettiğini anlatırken bulursunuz. Yetinmeyip sorarsınız. Askerler arabayı durdurur diye hiç tedirgin olmadın mı? Olunmayacağını, kimsenin olmayacağını söylüyor Leo ve devam ediyor. Otobüs şoförü sevinmiştir bile. Askerin yolu kısaltan, işini kolaylaştıran bir şey söyleyeceğini düşünüyordur. Ona yardım edeceğini düşünüyordur mutlaka. Chavez'den sonra böyle oldu. Şimdi halka göre onları koruyan, onların iyiliğini isteyen sadece askerler. Üniformaların, o üniformaların tarihiyle nasıl farklı göstergelere dönüşebileceğini düşünürken, şoför gülerek askerle konuşuyor, şakalaşıyorlar ve otobüsümüz kısa yoldan, dev sütunlu kapıdan giriyor. Ferde Tijuana'ya. İçinde Harp Akademisi dahil olmak üzere birçok bina, geniş tören ve talim alanları olan devasa bir kışla Ferde Tijuana. Ama içindeki insanlarla birlikte şu anda hiç de kışla gibi görünmüyor. Akademinin bahçesinde birikmeye başlayan uluslararası delegasyonlar eğleniyor, şarkı söylüyor, atacakları sloganların provasını yapıyor. Geniş çimenlik alanda yatanlar, dans edenler, küçük tartışma gruplarında gördüklerini birbirlerine aktaran gençler var. Gözünüzün önünde canlanmasını istiyorsanız askeri bir alanda ufak çaplı bir Woodstock yapıldığını hayal edebilirsiniz. İtalyanlar Ciao Bella'yı söylüyor. Hintliler dans provalarını yapıyor. Vietnamlılar pankartlarını düzenliyor ve ileride Türkiye'den gelen TKP'liler büyük kırmızı bayraklarını çıkarıyorlar. Kaldıraç dergisinin dev pankartında "Ya sosyalizm ya ölüm" yazıyor. Daha ileride ise PKK'nın bayrağını sırtına almış bir genç yürüyor. Yanındakinin elinde ise Abdullah Öcalan'ın resmi var. Portekizler pankartlarının arkasında sıra olmuş marşlar söylüyorlar. Afrika ülkelerinden gelen bazı delegasyonlar Caracas'a yeni vardıkları için bavullarını sürüklüyorlar arkalarından. Bir cümbüş, bir şenlik. Fakat esas hadise şu anda akademinin içindeki büyük bahçede cereyan ediyor. Küba-Venezuela dostluk gösterisi için askeri binanın koridorlarından geçip binaların ortasındaki dev avluya gelince. Ellerinde Küba ve Venezuela bayraklarıyla genç insanlar şarkı söyleyip slogan atıyorlar. Avlunun ortasında kurulan platformlarda 20'lerindeki bir kadın rap müziği ritmiyle bir konuşma yapıyor. Sadece Kübalılar için yapılan bu tören, Venezuela ile Küba arasında her alanda gelişen işbirliğinin göstergesi. En kalabalık delegasyona sahip Kübalıların Chavez taraftarı Venezuelalılar için özel bir önemi var. Onlar Chavez'in Birleşmiş bir Latin Amerika hayalinde Venezuela'ya eklenen ilk ve en sıkı halka. Sokaklarda satılan muhalif hediyelik eşyalar arasında Fidel Castro'nun yüzüne sık sık rastlamanız da bu yüzden. İki lider arasındaki yakınlık hem ABD'ye kafa tutan Latin Amerika fikrini yansıtıyor hem de Chavez'in ülkede uyguladığı rejimin en büyük destekçisinin Castro olduğunu gösteriyor. Bu iki surete bir de Simon Bolivar'ı eklerseniz ortaya Latin Amerika için çok önemli bir imge çıkıyor. O imge Venezuela ve Latin Amerika ülkelerinden gelenleri şu cümleyi kuruyor. Bu iki adam tıpkı Bolivar gibi sömürgecilere karşı direnen, birleşmiş, güçlü bir Latin Amerika'yı düşünüyorlar ve bu düş için çalışıyorlar. İşte akademinin bahçesinde gösteri yapan gençler, iki ülkenin ismi bir arada telaffuz edildiğinde bu yüzden heyecanlanıyorlar. Bu heyecanları ve giydikleri bir örnek kot pantolon ve kot yeleklerle diğer çok renkli delegasyonlardan kolayca ayrılabiliyorlar. Tıpkı onlar gibi askerler de haki noktacıklar olarak bu bol renkli kalabalığın içinde tek tek seçiliyor. Askerlerin halleri biraz tuhaf. Belki de tek bir toz derici bile kalmayana dek temizlenmiş bu askeri alanda dünya kadar hippie görmek onları da şaşırtıyor olmalı. Çok da asker gibi hareket etmiyorlar. Yer yer sivillerin arasına karışıyor, şakalaşıyor, yardım isteyenlerin peşinden koşuyor ya da güneşin altında bekleyen gençlere su taşıyorlar. Askerler bu kalabalık resimde giderek sivilleşiyorlar. Bilhassa Kübalı delegasyon gösteri bittikten sonra avlunun dışına çıkarken yolunu kaybeden Rus delegasyonunun mini şortlu kızları yol sorduğunda iyice bir sivil hale geliyorlar. Belki de devrim sadece bu ülkenin sivillerini değil, Venezuela ordusunu, bu ülkedeki asker kimliğini, militarizmin içeriğini de değiştiriyor. Tam da militarizmin içeriği devrimle değişir mi? Devrimle birlikte bu ülkedeki asker kimliği sivilleşir olabilir mi diye düşünürken. Köşede bir üst, astını koridor boyunca yerde çömelmiş yürümekle cezalandırıyor ve genç asker elleri ayak bileklerinde koridorda gözden kayboluyor. Askerlik değişmez tabii, militer mantık hiç değişir mi? Cümlesiyle çıkarken akademinin dış bahçesine Ç tişörtlü ve Avrupa'dan geldiği belli olan bir adamla bir subay şakalaşıyor yüksek sesle. Subay su veriyor adama, adam İngilizce halkların kardeşliği demeye getiren bir slogan atıyor espriyle karşılık. Asker tam Türkiye'de yapılacak cinsten bir eyvallah hareketi yapıyor, gülüşüyorlar. Devrim yapan, bu kadar özgürlükçü sloganlarla bir halkın kaderini değiştiren bir ordu, o ordunun askerleri muhakkak değişmiş olmalı bunları yaşarken. Ama ne kadar? Delegasyonları çaresizce düzene sokmaya, hiç değilse biraz olsun disiplin sağlamaya çalışan askerlere bakınca, pek değil ama Avusturya delegasyondaki kızlarla konuşan ve flört eden askerlere bakınca o kadar da az değil. Tam bunları izleyip düşünürken, pişt pişt, arkamda duran bir asker beni çağırıyor parmağıyla. Yanlış yerde mi duruyordum? Sigaranın izmaritini yere attım, ondan mı? Basın kartımı nereye koymuştum diye geçirirken içimden anlaşılıyor niye çağrıldım. Asker benden bir sigara istiyor. Yani bu askeri alanda sürüp giden törenler boyunca yapacağımız askerin bu ülkedeki kimliğine ve ordunun militer mantığının devrimle birlikte ne kadar değiştiğine veya değişmediğine ilişkin tüm tespitler yetersiz kalacak belli ki. Belli ki ne zaman bir cümle kursak derhal tam tersini gösteren bir resim çıkacak karşımıza. O yüzden bu meseleyi bir bilene sormak için şimdilik bir sonraki bölüme erteleyelim. Venezuela'da ordu ne demek? Militer güçler özgürlükçü bir devrim yapabilir mi? Sorularının cevaplarını bir sonraki bölüme saklayalım. Bu arada bilmiyorum saatin çoktan 16'yı gösterdiğini ve henüz törenin başlamaya yakın bile olmadığını söylemeye gerek var mı? Elbette 3 saat kadar gecikecek törenin başlaması, bu sırada tören alanı askerler tarafından inanılmaz bir gayretle boşaltılacak. Delegasyonlar ellerinde ülke isimlerini taşıyan kartonlarla dışarıda sıraya dizilecek. Söz konusu kalabalığın 144 ülkeden gelen 25 bin kişilik bir kalabalık olduğunu söylersek bunun ne kadar zaman alabileceğini tahmin edersiniz. Bu yüzden biraz ileriye yürüyüp dumanlar yükselen şu platforma bir göz atmak için bol bol zamanımız var. Fakat elinde mavi boyayla dolu bir toprak kase taşıyan ve gülerek bize yaklaşan şu adamın niyeti pek iyi görünmüyor. Sorgusuz sualsiz güleç yüzlü İspanyolca ile yapılan konuşma eşliğinde daha ne olduğunu anlamadan alnınız yanağınız boyandı bile. çünkü kutsandınız. Yerli tanrıları adına yüzünüz gözünüz maviye boyandı ve artık yolunuza Kızılderili tanrılarının koruması altında içiniz rahat devam edebilirsiniz. Üstelik böylelikle kendinize dumanların yükseldiği platformu üzerinde birer totem gibi duran Kızılderili ihtiyar kadınlara biraz daha yakın hissedebilirsiniz. Anahtar 7. Uluslararası Gençlik Festivali nedir? Venezuela'ya geliş vesilesi yaptığımız 16. Gençlik Festivali, Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu adlı bir uluslararası örgüt tarafından düzenleniyor. Bu federasyon, festivalin 2005 yılında Caracas'ta yapılmasına karar veriyor. Festivalin tarihi 1940'lara kadar uzanıyor. 1947'de Prag'da toplanan dünya ve bilhassa Avrupa gençleri savaşa ve faşizme karşı bir uluslararası cephenin oluşumu için verdikleri sözle böyle bir festivalin ilk adımını atıyorlar. Festival daha sonraki yıllarda sırasıyla şu şehirlerde düzenleniyor. 1949 Budapeşte, 1951 Berlin, 1953 Bükreş, 1955 Varşova, 1957 Moskova, 1959 Viyana, 1962 Helsinki, 1968 Sofya, 1973 Berlin, 1978 Havana, 1985 Moskova, 1989 Pyongyang, 1997 Havana, 2001 Cezayir. 8-15 Ağustos 2005 tarihleri arasında Caracas'ta düzenlenen ve 144 ülkeden 25 bin delegenin katıldığı başlığı Emperyalizme ve Savaşa Karşı Gençlik Festivali olarak yenilenen toplantının ana ve alt başlıkları şöyle sıralanıyordu. 1. Savaş, Barış ve Emperyalizm. Barış, güvenlik ve nükleer silahsızlanma, çatışmaların çözümlenmesi ve önlenmesi, askeri ittifaklar ve militarizm, emperyalizme karşı uluslararası dayanışma, insanlık suçları ve ambargolar, bölgesel bazda uluslararası dayanışma, gençlik ve öğrenci hareketlerinin uluslararası dayanışması, radikal dinci hareketler, milliyetçilik, terörizm ve tahammülsüzlük, faşizm ve milliyetçilik, iç savaşlar, bağımsızlık ve özgürlük için mücadele, barış için mücadele, uluslararası dayanışma. 2. Eğitim, bilim, kültür, iletişim ve teknoloji. İletişim ve bilgilendirme medyası, bilim ve teknoloji, bir baskı yöntemi olarak eğitimde elitizm, popüler kültür, eğitim ve medyada beyin yıkama. 3. İstihdam, ekonomi ve gelişme. Yerlilerin ekonomik gelişimi, çevre, sosyal politikalar ve sağlık, işsizlik, gıda güvenliği, yoksullukla mücadele stratejileri, yapılaşma ve yaşam koşulları. 4. Demokrasi, özgürlük, toplum, ulusal bağımsızlık ve insan hakları. Sosyal adalet, insan hakları ve demokrasi, gençliğin insan hakları, insanlığa bir tehdit olarak kapitalist küreselleşme, cinslerin eşitliği, çocuk hakları, cinsel özgürlük, ırkçılık. Festivali neoliberal dünyaya karşı silahlanmalıyız diyen Venezuela ev sahipliği yaptığı için olacak. Caracas, bütün yukarıda saydığımız toplantıların yanı sıra ilginç bir buluşmaya da ev sahipliği yaptı. 10-12 Ağustos tarihleri arasında Bolivarcı Kıta Koordinasyonu Coordinadora Continental Bolivariana ilk toplantısını festival kapsamında gerçekleştirdi. Koordinasyon, Karayipler, Orta ve Güney Amerika'yı kapsayan emperyalizme karşı silahlı mücadeleyi de kabul eden örgütlerin oluşturduğu bir platform. Toplantıya Kolombiya, Meksika, Arjantin, Şili, Peru, Bolivya, Ekvador, Haiti, Dominik Cumhuriyeti, Puerto Rico ve Venezuela'dan temsilcili heyetler katıldı. Bu heyetler arasında Kolombiyalıların daveti üzerine Caracas'a gelen Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi örgütünün temsilcileri de vardı. Avrupa'dan gelen davetliler arasında Bask bölgesinden gelen bağımsızlıkçılar, İtalyan devrimcileri, Danimarka'dan International Forum adlı devrimci dayanışma komitesinin temsilcileri bulunuyordu. Koordinasyon toplantısına Latin Amerika'daki hareketlerin temsilcileri onur başkanları olarak katıldılar. İsimleri ve temsil ettikleri örgütler şöyle. Peru'daki Tupac Amaru devrimci hareketinin MRTA temsilcileri. Brezilya'da devrimci örgütlerle birlikte çalışan Rahip Pedro Casaldáliga. Kolombiya Komünist Partisi'nin merkezi yayın organı VOS'un genel yayın yönetmeni Carlos Lozano Guillen. Bolivya yerlerin önderi Felipe Quispe Huanca, Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetler Halk Ordusu, FARC-EP, Genel Komutanı Manuel Marulanda. ABD'li düşünür James Petras. Dominik Cumhuriyeti'nden devrimin gücü. Fuerza de la Revolución örgütünün temsilcisi. Arjantin Komünist Partisi Genel Sekreteri Patricio Echegaray. Venezuela Komünist Partisi Genel Sekreteri Oscar Figueras ve Politbüro üyesi Jeronimina Carrera. Haitili sosyolog Susi Castor. Kolombiyalı yazar Juvenal Herrera Torres. Silahlı mücadeleyi savunanlar bir yana, Gençlik Festivali katılımcılarının büyük bir çoğunluğu Brezilya'daki ve Hindistan'daki sosyal forumlara katılan gençlere benziyor. Ancak yine de onlardan tek bir farkla ayrılıyorlardı. Venezuela'daki kalabalık topluluk forumlardaki dağınık gruplar gibi değillerdi. Daha disiplinli, daha düzenli bir görünüme ve birlikte hareket etme yöntemlerine sahiplerdi. 7. ayrımın sonu sayfa 101.